Ayrım 9 sayfa 137. Birkaç gün sonra bana yine gizli bir not getirdi. Babasının yanında benimle pek fazla konuşmuyor, hatta gözlerini kaçırıyordu. Ben zaten o geldiğinde kitaplara, dosyalara gömülüyor, neredeyse o yokmuş gibi davranmaya çalışıyordum. Aslına bakarsanız elim ayağıma karışıyordu ama belli etmediğimi sanıyordum. Akşamı zor ettim. Eve gider gitmez notu çözmeye koyuldum. Çok yakın başka bir semtte o güne kadar gitmediğim bir kır kahvesinden söz ediyordu. Neden her zaman her şeyi böylesine gizemli kılmak zorunda olduğunu bilmiyorum ama bu durum beni daha da heyecanlandırıyordu. Ona bir şey sormamak gerektiğini çoktan fark etmiştim aslında. Nasıl istiyorsa öyleydi. O kendi istediğini istediği biçimde söyler, ben de ona uyardım. Neden böyleydi bilmiyorum ama en başından beri her şey onun elindeydi. Ve zaten doğrusunu isterseniz o sıralarda yaptığı her şey bana öylesine doğal geliyordu ki bütün bunları düşünmüyordum bile. Onunla dışarıda bir yerde ilk buluşmamız bir cumartesi günüydü. Söylediği yeri buldum. Söylediği saatten epey önce gittim. Ağaçların arasında denize bakan döküntü bir yerde ve birkaç masa dışında kimse yoktu. Dalları üstüme sarkan bir ağacın altındaki masaya oturdum ve bir çay söyledim. Uzakta denize girenlerin bağırışları geliyordu. Ona getirdiğim küçük kitap elimde, öylece oturup uzaklara baktım. Geçen büyük gemilere, gökyüzünde izler bırakan gürültülü uçaklara. Gelmesi gereken saat geçti. Bir çay daha istedim. Biraz kitabı karıştırdım. Yaralayıcı ve hüzünlü bir aşk hikayesiydi. Konuşmalardan, anlatımlardan, hikayeyi kendi kendinize çıkartıp anlamak zorunda kaldığınız o garip kitaplardan biriydi. Gerçi bir yazar da her şeyi olduğu gibi anlatmak zorunda değildir ki. Yan masadaki kadınlardan biri hararetle yanındakilere bir şeyler anlatıyordu. Yine o ruh haline girmiştim. Denize girerken bağırışıp duran çocuklar, sürekli seslenip azarlayan anneler, belli ki masalardakilerin yakından tanıdığı bir başkasını çekiştiren şu kadının tiz sesi, martı çığlıkları, köpeklerin havlamaları, burada ve bütün bir dünya benzer görüntüleri kuşatan şu beyazlı mavili gökyüzü, ucu bucağı belirsiz denizin sakince kıyıya uzanıp geri çekilmesi. Tüm bunlar bana hayalimde çizilmiş bir resim gibi geliyordu. Ve ben o resme uzaktan bakıp içindekileri tek tek yeniden kurguluyor, birini alıp başka bir yere koyuyor, sanki boşlukta çekmeceler oluşturuyor, katmanlar halinde aklımdaki sayısız görüntüden seçtiklerimi yerleştiriyordum. Bu bazen beni heyecanlandırıyor, çünkü bir an için görüntüler, sesler, renkler inanılmaz bir uyum sağlıyor, bazen de beklenmedik bir ayrıntı beni güldürecek kadar saçma duruyordu. Tam o sırada gürültüyle tren geçti ve oturduğum yer titredi. Aynı anda garsonun bana bir şeyler söylediğini fark ettim. Köşedeki küçük masayı gösterip oraya geçmem gerektiğini söylüyordu. Şaşırdım ama dalgınlıktan sıyrılamadığım için söylediğini yaptım. Tam oturacaktım ki ağaçların arasından Emel çıkıverdi. Benim masam burası, ben hep burada otururum. Çok mu oldu geleli dedi ve karşıma geçip oturdu. Yalnızca gülümsedim. Yok, ben de yeni geldim diye yalan söyledim. Ona bakıyordum ve yine bir rüya görür gibiydim. Yine rengarenk giyinmişti. Turuncu, kırmızı ve yeşil desenli incecik bir gömlek ve altında kırmızıya yakın turuncu bol paçalı bir pantolon. Tabii ki her yerinden sallanan kolyeler, bilezikler, sürekli ses çıkartan renkli boncuklar ve taşlar. Dışarıdayken ona her zaman ilgiyle bakarlardı. Kocaman güneş gözlüklerinin arkasında bu gök kuşağı giysilerinin içinde bambaşka bir yerden gelmiş olduğunu herkes anlardı. Sanki ve o da buna hiç aldırmadan yürür giderdi. Üf, annem yine nereye gidiyorsun, ne giyiyorsun diye bayılttı beni, 2 saat çıkamadım evden dedi ve garsona el sallayıp çay söyledi. Püsküller sarkan çantasından sigara çıkartıp yaktı. Sen sigara da içmiyorsundur tabi dedi. Başımı 2 yana salladım. Sonra bir nefes çekip denize doğru üfledi ve bana dönüp masaya yaslanarak gözlerime baktı. Sen hep böyle uslu musun diye sordu. Bazı sorularına verecek bir cevap bulamazdım. Sana bir kitap getirdim dedim ve kitabı uzattım. Alıp karıştırdı. Arka kapağındaki yazıları okudu. Madem sen seçtin hemen okuyacağım bunu dedi. Kısa bir roman ama farklı. Senin hoşuna gideceğini düşündüm dedim. Kendi kendime çok sıkıcı biri olduğumu düşünüyordum ama onu izlemekten başka bir şey yapamıyordum. Üstelik şu uslu sözü de kafama takılmıştı. Kitabı biraz daha karıştırdı. Demek benim hoşuma gideceğini düşündün. Anlaşılan olaylar bir kadınla bir erkek arasında geçiyor dedi ve gülerek çantasına koydu. Çaylar geldi. Şeker koymadan çayından bir yudum aldı. O kocaman gözlüklerini çıkardı ve yüzüme baktı. Bir şey söyleyecek sandım ama söylemedi. Yalnızca bana baktı. Sessizlik. Sessizliği bozmam gerektiğini düşündüm. Ben çok fazla konuşmam dedim. Evet farkındayım dedi. Yazmaya gelince bana beceriklisin bence. Ama sürekli Yazarak da anlaşamayız değil mi? Hem yazılı ilişkiler tehlikeli olabilir. Güldüm. Hadi sen çayını bitir dedi. Sonra bak şuradaki kayalıkları görüyor musun? Gösterdiği yere baktım. Oraya götüreceğim seni. Burası birazdan çoluk çocuk dolar. Akşam üstüne geliyordu ve o anda günün bitmesinden başka korkum yoktu. Kalkıp kayalıklara kadar yürüdük. Ayağında yine o kocaman ayakkabılar ve yerlere kadar uzanan bol paçalı pantolonu olduğu için arada bir tökezliyor ve bana tutunuyordu. Kayalıklara çıkarken elini tuttum ve denizden esen ılık rüzgarla ürperdim. Gün batışını izlerken yavaş yavaş hava karardı. Gökyüzünde güneşin yarattığı kızıllığın içinde keskin mor çizgiler oluşturdu. Bunca saat ne konuştuğumuzu, böylesine çok konuşacak şeyi nereden bulduğumuzu hatırlamıyorum. Ama o evdeki en basit olayları, annesinin tam bir despot olduğundan, babasının ona olan zaafına kadar pek çok şeyi kimi zaman gülerek anlatıp duruyordu. Buraya çocukluktan teyzesiyle çok sık geldiklerini, yüzdüklerini, şu uzaktaki beyaz evde kaldığını, sandalla bu saatlerde gezmeye çıktıklarını ve bütün bunları sanki üstünden yıllar geçmiş, anılarını tekrarlayarak geçip giden çocukluğunu hatırlamak onu mutlu ediyormuş gibi anlatıyordu. Aslında ben fazla konuşmuyordum. Yalnızca gözlerini, gülüşünü, insanları taklit ederek bir şeyler anlatmasını izlemek bile bana yetiyordu. Onu izlerken ellerini kullanışını, ince uzun parmaklarını, saçlarıyla oynayıp durmasını, bazen çok hızlı konuşurken bir anda durup dalmış gibi beklemesini, sesinin tonunu değiştirerek ve sözcükleri ağır ağır vurguladığı gibi cümlelerle sözünü bitirmesini, kendi kendine bazen gülerek, bazen hayret etmiş gibi gözlerini açarak anlattıklarını canlandırmasını, onunla ilgili bütün bu sayısız ayrıntıyı sanki bu an bile bir daha gelmeyecekmiş, sanki bir daha onu hiç görmeyecekmişim gibi ve asla unutmamalıymışım gibi belleğime kazıyordum. Bir ara sustu. Bir sigara daha yakıp uzaklara daldı. Karanlık oluyor, dönelim mi dedim. O şımarık haline takınıp omuzlarını silkti. Olsun dedi, dönmeyelim. Sustuk. Uzaklara bakmaya devam etti. Yan yana oturuyorduk. Aramızda sanki elle tutulacak bir şey vardı. Sessizlikte daha çok farkına varılan bir şey. Görünmeyen ama neredeyse bize dokunulan bir şey. Bir sıcaklık, belli belirsiz bir çekim gibi. Yüzümün kızardığını, kalbimin garip bir biçimde çarptığını hissediyordum. Ama ne olduğunu anlayamıyordum. Bir bacağı bana değiyordu ve ben kıpırdayamıyordum. Sonra bir an başımı yana çevirdi. Ben de ona döndüm. Göz göze geldik ve gözlerinde o ana kadar hiç görmediğim bir şey gördüm. O akşam o bakışın ne anlama geldiğini bilmiyordum elbette. Ama sanki elinde olmayan bir nedenle, az öncekinden çok farklı bir şekilde, sanki sarhoş ve kendini bırakmış gibi, hüzünlü ama aynı zamanda mutlu, hatta diyebilirim ki aptalca bir ifade vardı yüzünde. Gözlerimi kaçırıp yere doğru baktım ama eliyle yüzüne değdi. Eli titrer gibiydi. Ürperdim. Sonra benim hiçbir şey yapmadığımı görünce yüzümü okşadı ve çenemin altından kaldırıp beni öptü. Bir öpücükten çok kısa, ıslak bir dokunuştu aslında. Üstümden bir dalga geçti. Daha önce kimseyle öpüşmemiştim. Geri çekildi. Soluk soluğa olduğunu anladım. Başım döndü. Nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu, her şeyi unuttum. Her şey silinip gitti. Onu kendime çekip yavaşça öptüm. Acaba o anda çok sonraları bir arkadaşımın yazacağı o düze aklıma gelmiş olabilir miydi? Verilen bir öpücük asla kaybolmaz. Böyleydi. Bir büyücü gibi hayatıma girdi ve her şeyi değiştirdi. Tıpkı sihirbazlar gibi o da size herkesten farklı biri, bir yabancı olduğuna inandıran giysiler giyiyor, beklenmedik sözcükleri seçip söylüyor. Siz onu sarıp sarmalayan ışığın gözlerinizi kamaştırmasıyla şaşkınken görüntüler değişiveriyordu. Yani hiçbir şey yoktan var olmazdı. Bal gibi de oluyordu işte. O akşam beni, o ilk öptüğü akşam eve geldiğimde yine her zamanki gibi nenemle yemek yiyip kitaplığa geçtim. Nano yemekte neler yaptığımı sordu ama lafı evirip çevirdim. Ona Emel'den söz etmedim. Yine kitapların arasına döndüm ama olanlar olmuştu. Birkaç sayfa okuyor, sonra hiçbir şey hatırlamadığımı fark edip yeniden başa dönüyordum. Belki de böyle bir şeydi aşk. Buradayken bile onun yanında olmaktı. O sıralarda tabii ki aşkın ne olduğunu bilmiyordum. Kitaplarda okuduğum öyküler dışında hiçbir şeyden haberim yoktu. Ama anlayabildiğim kadarıyla aşk ya saf ve iyi kalpli bir kızın ya da şövalye ruhlu ve dürüst bir adamın bir başkası tarafından kandırıp başına felaketler getiren bir şeydi. Durduk yerde huzurunuzu kaçıran, düzeninizi bozan, denetleyemediğiniz bir duyguyla sizi olmadık yere sürükleyen, hayatınızı mahvettikten sonra da oturup neden böyle oldu diye dövünüp ağladığınız bir duyguydu. Eğer o büyük İngiliz yazarın oyunlarına bakılacak olursa bütün aşklar bir felaketle bitiyordu. Aşık olanlar akıllarını kaybetmiş gibi olur olmaz insanların sözlerine inanıyor, sevdiklerinden kuşkuya düşüyor, kıskançlıkta cinayetler işliyor, hem kendilerini hem aşıklarını öldürebiliyor, bir tek sözle hayata küsüyor, bir yanlış anlamayla sonsuza dek sürgüne gidebiliyordu. Öfke, nefret, kıskançlık, kaygı, korku, birine sonsuza dek bağlanmak isterken birdenbire yok olma ve yok etme duygusuna kapılmak. Hepsi vardı bu duygunun içinde. İşin garip yanı, başlarına geleceklerini hissederek bu öyküleri okurken keşke birbirlerini tanımasalardı diyeceğiniz her yerde sanki uzak bir arkadaşlarıymış gibi bir araya gelmeleri için dua etmenizde. Olağanüstü eserler yaratan pek çok yazar uzaktaki sevgililerine kimi zaman dokunaklı, acınaklı, acıklı, çocukça, kimi zaman öfke ve kıskançlıkla dolu mektuplar yazmıştı. Yalnızca birkaç gün geçken bir mektup yüzünden kendilerini öldürmeyi bile düşünmüşlerdi. Okulda kızlara notlar gönderip onlardan günlerce haber bekleyen çocuklar vardı ve onlara acıyarak bakardım. Bunların hep romanlarda yazan saçmalıklar olduğunu düşünüyordum aslında. Bir adamın ya da daha çok bir kadının sevdiği biri uğruna bütün ömrünü harcayıvermesini, ne yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin, içindeki o eksiklikten kurtulamamasını, yalnızca içindeki onsuzluk duygusunu yenebilmek için her şeyini vermeye razı olmasını anlatmaktan çok uzaktım. Evet, aşk benim için kitaplarda okuduğum, filmlerde, parantez, ki Pekas filme gitmiştim, gördüğüm bir şeydi. Ve bilmiyordum ki bu eşsiz duygu, insanı kendi bedeninin, varoluş şifrelerinin, kendi istemi dışında fırlatıldığı, yeryüzünün tüm kodlarını kırıp beklenmedik şeyler yapabilmesini sağlayan, sıradan hayatlarımızı benzersiz bir maceraya çevirebilen pek az şeyden biridir ve insan yüreği bu duyguyla tanışmazsa yalnızca bir süre daha nefes almamızı sağlayan basit bir düzenek olarak kalır. O sıralar aşkın ne olduğunu bilmiyordum dedim. Sanki şimdi bilirmişim gibi. Aşk birinin sizi bırakıp gitmesinden korkmak mı acaba? Gidip de gelmezse hayatınızın yarım kalacağını düşünmek mi? Çünkü o yaz böylesine mutluyken içimde bilmediğim, tanımadığım bir korku belirmişti. Belki de çok öncelerden kalan, unuttuğumu sandığım, bir gün herkesin beni bırakıp gideceği duygusundan hayatım boyunca kurtulamayacağımı belki de o günlerde anladım. Buradayım şimdi, Kıbrıs'ta, hiç tanımadığım gerçek hayatımda. Deniz sakin, tembel, aldırışsız kıpırdıyor. Güneşin ışıklarıyla oyunlar yaratıyor. Adayı mı geçsem, birilerini mi arasam, yarına kadar burada kitabım için bir şeyler mi yazsam bilemiyorum. Bunca zaman sonra geçmişimi hatırlamak, çünkü çoğu kez unutmayı seçtim, yüzleri, sesleri, kokuları yeniden canlandırmak zor geliyor. Oyalanacak bir şeyler, dün ve yarın yokmuş gibi yaşamamı sağlayan uğraşlar olmadan belleğime yığılan anılar canımı yakıyor. Deftere bir şeyler karalarken zaman zaman duruyorum ve o anın, o günün, o fotoğrafın içinde kaybolup gidiyorum. Uzakta bir yerlerde bir çocuğun ağlayışı duyuluyor. Sabah kahvemi içip dalgın dalgın uzaklara bakarken bu mevsimde benden başka kimsenin kalmadığı pansiyonun sahibesi gelip bir misafirim olduğunu söylüyor. Misafir mi? Bana mı? Burada. Buraya geldiğimi kim biliyor ki? Belki de bir yanlışlık var. Şaşkınlıkla kalkıp kapıya doğru yürüdüm. Bahçe kapısından biri girdi. Bu şişman, saçları bembeyaz olmuş yaşlı adamı tanıyor muydum? Bana doğru geldi, yaklaştı. Karşımda durup bana baktı. Ne garip, her şey değişiyor da bakışlar değişmiyor. Bunca yıl sonra, Fevzi dedim. Gelip bana sarıldı, Kıbrıs şivesiyle. Benim ya kim olacak dedi. Tanıdın? İçimde bir şey, ağlamak gibi bir şey, bir ürperdi, üşümek gibi bu sıcakta hem de. Tahta kılıçlarla, tabancalarla oynadığımız bisikletini kıskanan Fevzi'ydik. Fevzi miydi karşımdaki? Ta kendisi. Sanki onca zaman geçmemiş gibi sarıldık. İri elleriyle sırtıma vurdu. Bahçede oturduk. Nereden bildin geldiğimi dedim. Küçük yer dedi. Bu koca adamı aslında hiç tanımıyordum. Çocukluk günlerinden beri görmemiştim. Ne yaptığını, hayatıyla nerelere gitmişti, neler yaşamıştı hiç haberim yoktu. Hatta hala yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. Sordum, anlattı. İki kızı bir oğlu olmuştu. Kızlardan biri avukattı. Cemaliye'dir adı. Zaten çocukken bile çenesi düşüktü. Avukat olmasa politikacı olur derdim hep. Öteki kız evlenmiş, Avustralya'ya gitmişti. Oğlansa biraz hayta çıkmıştı. Bir işte dikiş tutturamamış, iki evlilik yapmış, boşanmış, futbolcu almaya karar vermiş ama olamamış, sonunda Karpaz'da bir balıkçıya ortak girmiş. Ne yaparsın dedi, çocukların bile kendine göre bir kaderi var. Sen ne yapsan, ne etsen de kendilerine göre bir yol tutturuyorlar. Kız kardeşi İncir'in iki kızı vardı. Yan yana iki büyük evde oturuyorlardı. Böyle oradan buradan konuşuyorduk. Daha doğrusu o anlatıyor, ben dinliyordum. Bahçede oynadığımız günler, onun aklımda kalan ve şimdikine hiç benzemeyen hali. Oyunlarımıza almıyoruz diye İncir'in sürekli ağlayıp mızmızlanması. Sanki yıllar sonra burada değil de Larnaka'daki evin bahçesindeymişim gibi zaman içinde anlatılması imkansız bir savrulma yaşıyordum. Birden büyük kanatlı, sarılı kahverengili kocaman bir kelebek havai bir dansla üstümüzde dolaştı, gelip kahve fincanımızın yanına kondu. Garip, anlatılması güç bir andı. Güneş de aynı anda parlayıp renkleri değiştirivermişti. İkimiz de ilk kez görmüş gibi kelebeğe baktık. Bu kadar güzel ve büyük bir kelebeği gerçekten ilk kez görüyordum. Anlatacak çok şey var aslında, dedi. Ama bak sana bir tek şey anlatayım da burada neler oldu senden sonra anla. Onun kahvesi de geldi. Kahvesinden hüpürteterek bir yudum aldı, sonra küçük bardaktaki suyu içti. Dalmış gibi kelebeğe bakarak anlatmaya başladı. Tam hatırlamam ne zamandı, belki 5 belki 6 yıl öncesi. Annemi hatırlarsın. Hatırlamaz olur muyum Nihal teyzeyi hiç? Habire bana bir şeyler yedirmeye çalışırdı. Hayatta mı? Hayatta, hayatta, bıraktığın gibi duruyor. Hepimizden iyi maşallah. Gülerek göbeğini gösterdi. Gördüğün gibi sana yedirmediyse de bana yedirmeyi başardı. Sevindim bunu duyduğuma, gidip görelim bir ara. Olur, dedi, sevinir seni görürse. Çok severdi babacığını. Sen de ona benzemişsin. Ağlar seni görünce ama sevinir. Bir an sessizlik oldu. Bir şey anlatıyordun, dedim. Annem, dedi, hiç kabul etmedi babamın öldüğünü, dönmeyeceğini. Yıllar yılı bekledi. Taşındık, bu tarafa geldik savaştan sonra. Yeni eve girdik. İlk iş babamın dolabını düzenledi. Her hafta elbiselerini çıkarıp yeniden yerleştirdi. Bir akşam çıkar gelir de titizdir kendisi, elbiseleri hazır olsun derdi. Ne karşı çıkabildik, ne babam artık gelmeyecek diyebildik. Kelebek yavaşça uçtu, başımızın üzerinde dolaştı ve büyük turuncu güllerden birinin üstüne kondu. Sanki bizi dinler gibi. İlk zamanlar hep haber gelirdi. Kimi derdi ki bir mağaradaymışlar. Orada esir tutulurlarmış, kimseye söylemezlermiş. Ha bıraktılar, ha bırakacaklar diye beklerdik. Sonra olur olmaz yerlerden haberler geldi. Hasan'ı şurada görmüşler, burada görmüşler diye. Annem hep dinledi o gelenleri. Ben değil de en çok İnci kızardı anneme. Derdi, annem inanma bunlara, kandırırlar seni, boşuna dinlersin bu insanları. Ben karışmazdım çünkü bilirdim ki öyle umut etmek ister, bir gün geleceğine inanır. Öyle inanmasa yaşayamaz. Başını kaldırıp bana baktı. Öyle değil mi, dedi. Evet, dedim, insan inanmazsa yaşayamaz. Derin derin iç geçirdi, kahvesinden bir yudum daha aldı. Yüzündeki derin çizgilere baktım. Benden çok daha yaşlı görünüyordu. Zamanla azaldı haberler. Bir gün, işte birkaç yıl önce bilmem oturuyorduk böyle bahçede, bir rüya gördüm, dedi. Annem, babanız gelmiş aynı gittiği günkü gibi. Saçlarını yine bir yentinle taramış. Ben kocadım, o aynı kalmış, diyorum. İçimden de kıskanıyorum. Keşke, diyorum, hazırlansaydım, saçlarımı yapsaydım, güzel bir elbise giyseydim. Çok pişman oluyorum. Böyle böyle anlatırdı bize o gece gördüğü rüyayı. Fevzi'nin gözleri doldu. Başını çevirdi, denize baktı, uzun uzun, belli etmemeye çalışarak sildi gözlerini. Bana döndü. Şu gelepekçiyi görünce aklıma geldi. İşte bu rüyayı anlatırdı bize. Biz de derdik, hala aklı orada. Hatta İnci yine kızdı, dedi. Annem, ne zaman bırakacaksın bunlara? Babam öldü, kabul et bunu. Öyle deyince ben de ona kızdım. Biz öyle konuşurken bir kelebek geldi. Aynı böyle büyük, güzel, belki de hiç görmemiştim o kadar büyüğünü. Kanatları desenliydi böyle. Geldi annemin üstünde, uçtu, uçtu. Kavgayı bıraktık, İnci'yle baktık. Ne yapar be bu, diye ikimiz de sanki tanıdık biri gibi geldi. Annemin omzuna kondu. Annem ona baktı. İnci de ben de kala kaldık bir an. Dikkatle dinliyordum anlattıklarını. Kelebek de kanatlarını kapamış, o da sanki konuşmayı bölmek istemezmiş gibi hiç kıpırdamadan duruyordu. Yeniden ona baktı, devam etti. Kelebek içe gele gelir mi? Geldi, eline koldu annemin. Tuttu annem onu kanatlarından, kaçmadı. Elinde öylece durdu. Kokladı annem, bize döndü, güldü, dedi. Ben size söylemedim mi? İnci ile birbirimize baktık, kalktım. Gel, dedim İnci'ye. Çıkalım, annemin babamla konuşacakları vardır. Tam da Fevzi gelmeden önce kendi kendime aşk nedir diye düşünüyordum. O bir hikayeyi anlattıktan sonra sessizlik oldu. İki eliyle elimi tuttu. İyi ettin de geldin dedi. Kelebek kanatlarını çırptı, biraz bekledi. Sonra her şeyin yolunda olduğunu anlarmışçasına dans eder gibi uzaklaştı. Kelebek hiçe gelir mi? Hiç ele gelir mi? Bilmem ki. Belki de bunca beklersen gelir. Defterime bir şeyler yazıyordum ve o ilk öpücüğü hatırlıyordum tam da. Doğrusu Emel'in beni öpmesi, onu bilmem ama benim açımdan birçok şeyi değiştirmişti. O ana kadar evet, onu görmek istiyordum, özlüyordum, merak ediyordum, onun yanında gülüyordum. Kısacası ona çoktan deliler gibi aşıktım ama bütün bunların asıl nedeninin, yani arzunun farkında değildim. Beni onunla tanıştıktan sonraki sabahlarda büyük bir heyecan ve mutlulukla uyandıran şeyin ne olduğundan haberim bile yoktu. Doğrusu o zamana kadar itiraf etmek gerekirse bir kızla hiç bu kadar yakınlaşmadığım için pantolonumun durduk yerde kabarmasının neyle bağlantılı olduğunu da tam olarak da bilemiyor ve bundan epeyce utanıyordum. Yanımda oturup bacağını bana yasladığında da başıma gelen buydu ve belki de o yüzden karanlık oluyor dönelim mi demiştim ve ne kadar utandığımı farkına varmadığını umuyordum. Oysa şimdi düşünüyordum da o bütün bunların farkındaydı ve bu yüzden olsun dönmeyelim demişti. Küçücük, belli belirsiz bir öpücüktü aslında ama ıslak dudaklarının benimkilere değmesiyle birlikte hayatımın yeni bir aşamasına geçmiştim. Buna sonsuz istek aşaması diyorum şimdi. Çünkü o günden sonra, o gün bana dokunan o yumuşacık, ince kumaş ve o ıslak dudaklarının hayali hayatımda önemli bir yer tutacak ve giderek kumaşlar, dokunuşlar, ıslaklıklar, tenlerin sıcaklığı, öpüşmeler, sayısız çeşitlilikle belleğimdeki bütün odaları kaplayacaktı. Ama o anda artık benim için sonsuz isteğin tek nesnesi oydu. Ve yalnızca gözlerimi kapatıp bu anı düşünmek bile ellerimin titremesine yetiyordu. Tabii ki bunları şimdi böyle yazabiliyorum. Yoksa o an hiçbir şeyin farkında filan değildim. Evde oturup daha önce okuduğum birkaç kitabı karıştırıyor. Bu duruma ait ipuçları bulmaya çalışıyordum çaresizce. Çaresizce diyorum çünkü insan aşk hikayelerini okuyarak bir şey öğrenebilseydi yeniden bu cinnete düşmemeyi de başarırdı. Bu yüzden de okuduğum her şeye yalnızca sonsuz isteğimi artırıyor, onu gözümde iyice yüceltiyor, gerçek hayatta asla rastlayamayacağınız roman kişilerinden biri haline getiriyordu ki bu sayede yaptığı hiçbir şey bana garip gelmiyordu.